Değerli misafirler, çok sevgili öğrenciler ve üniversite öğrencileri, öğretmenlerimiz, öğretmen adaylarımız. Bugünkü Bilime Yolculuk e-konferans programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ilk önce bizlere bu imkanı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na ve Vitamin Öğretmen'e çok teşekkür ediyoruz. Ama bugün asıl teşekkür bizlerle olan o yoğun mesaisine rağmen bizleri kırmayan Profesör Doktor Sayın Mete Atatürk'e. Sanırım bugün burada olan öğrencilerin hepsi onunla ilgili epey bir araştırma yaptı. Neler yaptığını, imkansızı başardığını biliyorlar. Ben açıklama yapmayacağım. Sözü ona bırakıyorum. Sizler zaten gerektiği kadar soruyla onu yoracaksınız. Hocam söz sizde.
Slide'da söylemek istediğim insanın okur yazar olmaya başladığı dönem milattan önce birkaç bin yıl geriye gidiyor. Fakat uzun bir süre okuyup yazmamıza rağmen aslında çok fazla bilim geliştirmemiş oluyoruz. Yani etrafımızı gözlemliyoruz fakat işte yıldızlar, gezegenler dahil. Fakat çok fazla bir bilim geliştirmiyoruz. Bazı kavramlar gelişiyor ama çok şey, yavaş diyelim. Yavaş yavaş oluşuyor. Daha bilimsel yöntemi oluşturmamış oluyoruz. Ondan sonra işte 1600'lü yıllar zaten işte Isaac Newton'ın hem şeyi kalkülüs kavramını, türev kavramını geliştirdiği, hem işte Galile'nin şey objelerin, nesnelerin kuvvete karşı tepkileriyle ilgili yer çekimine karşı nasıl düştüğüyle ilgili bir takım öngörüleri. Birleşince zaten aslında bugünkü yani genel olarak günlük hayatımızda kullandığımız fiziğin temelleri oluşmuş oluyor. 2018'de oraya koydum, şurada okul gösterdiğim yer. Yani görün ne kadar kısa bir insanlık tarihinde, okuryazarlık tarihimizde diyelim, ne kadar küçük bir pencerede aslında bütün bu gelişmeler oluyor. Kuantum fiziği de tahmin edersiniz çok daha yakın bugüne. 1905'ten itibaren artık kuantum fiziği diye bir kavram veya en azından böyle bir teoriye ihtiyaç başladı diyebiliriz. Yani 1950'lerde falan anca artık oturdu galiba yerine dedik diyoruz. Onu düşünürsek tahmin edersiniz ki son derece genç bir fizik teorisi diğer karşılaştırdım. Evet, şimdi peki niye olmuş? Yani bunca yıl, binlerce yıl bu kadar gayet güzel geliyorken Newton'un ve Galile'nin yönelttiği yolda gayet güzel gidiyorken kuantum fiziği niye kendi kendine çıkması olmuş? Bunu da şöyle anlatıyoruz. Aslında zaten o 1905 diye koymuştum. O 1905'e gelene kadar yani 1800'lerin sonu, 1900 başı tam böyle 120 yıl önce falan yaklaşık. Aslında fizik bitti diyordu insanlar. Gerçekten fizikçiler de tamam çözdük, ana problemleri çözdük. Artık şeyi biliyoruz. Yani dünyanın, evrenin nasıl çalıştığını artık gayet iyi biliyoruz. Şey görüyorum şu an Antalya Birey Koleji. Merhaba diyorum herkese. Yani dolayısıyla fizik bölümü evet. Fizik bölümlerine bile gerek olmadığını söyleyenler olmuş. O zaman hatta bazı fizik bölümleri kapatılmış. Gerek yok diye. Çünkü artık çözdük, bitti. Bundan sonrasını artık araştırma yapmaya gerek yok. Bundan sonra işte kimya veya başka konular girecek işin içine. Artık fiziği bitirdik dedikleri bir dönem. Ama biraz erken söylenmiş bunlar. Çünkü tam da o dönemler böyle gözlemleyebildiğimiz her şeyi matematiksel olarak anlatabildiğimiz, determinizmle hatta anlatabildiğimiz dönemde bir takım bazı birbirinden bağımsız deneyler yapılıyor ve o deneylerin sonuçları hep böyle bir ters çıkıyor. Yani teoriye uymayan şekilde çıkıyor. Buna da örnek olarak şu üç tanesini seçtim. Buna benzer başkaları var. Bu üç taneyi çok kısa anlatayım. Bir tanesi eterin gözlenememesi. Eter dediğimiz şey de eğer ışık hareket ediyorsa aynı dalga gibi. O zaman dalganın hareket etmesini sağlayan nesne, su veya deniz gibi ışığın da hareket etmesini sağlayan bir yer olması gerekiyor. Bir ışığa karşılık gelen, ışığı taşımaya, ışık dalgalarını taşımaya karşılık gelen bir ortam olması gerekiyor. Buna da eter demişler zamanında. Onu gözlemeye çalışıyorlar. Bunda da diyorlar ki işte eter belli bir yöne doğru dünya döndüğü için ışık hızı ışığın gittiği yöne göre değişmesi gerekiyor. Eğer hani denizdeysen, deniz de belli bir yönde hareket ediyorsa gibi. Dünyanın dönmesini de kattığımızda bize göre eter hareket ediyor olmalı. Hareket ediyorsa o zaman ışık hızında bir farklılık gözlemlemeni istiyor. Michelson ve Morley iki tane araştırmacı çok uğraşıyorlar ama bir türlü göremiyorlar bu farkı. Belki bu şey diyebilirsiniz. Yani tamam yani tahmin ettiklerinden daha küçük bir etkisi vardır. Onlar deneyleri iyi yapamamıştır. Onun için de görememişlerdir diyebilirsiniz. Olabilir. Ama ikinci bir deney, fotoelektrik etki dediğimiz bir deneyde de klasik fizikten beklediğimiz yani bir metale, bir cihaz şeye, bir maddeye ışık tuttuğunuzda oradan elektronların çıkması, materyaldeki elektronların o ışığın enerjisini soğurup alıp kinetik enerjiye çevirip o maddeden çıkıp hareket etmeleri deneyini yaptıklarında beklediğimiz klasik fizikle çok aykırı sonuçlar elde edildiği görülüyor. Bunu da ilk yapan da Hertz yaptığı cihazda bunu gözlemlemek için kullandığı cihazda şu fotoğrafını koydum. Yani sırf şey için koydum. Ne kadar basit bir düzenekle aslında o binlerce yıllık kültürün, bilimsel gelişimin, fizik altyapısıyla uyuşmayan bir sonuç elde edebildiğini göstermek için koydum. Hertz bunu denesi olarak gösteriyor. Ondan sonra başkaları da tekrar ediyor doğrulamak için. Ve gerçekten de ya, klasik fizikle anlatamadığımız bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Ne olduğunu bilemiyoruz deyip öyle kalıyor o zamanlar. Üçüncü bir konu kara cisim ışınımı diye. Kara cisim ışınımını ilk başlatanlardan bir tanesi aslında yani şey olarak konsept olarak yani niye bu kuantum fiziğine gidecek yolda önemli olduğu konusunu özellikle söylüyorum. Orada Planck diye bir araştırmacı var Alman. O Planck da bir şirket tarafından aslında görevlendiriliyor. Lamba yapan yani elektrik lambası yapan bir şirket tarafından görevlendiriyor. Amaç da daha verimli lamba yapabilmek. Bir araştır bakalım şu maddelerden çıkan akım geçirdiğimizde maddelerden çıkan ışığın rengini, şiddetini falan. Hani daha iyi, daha verimli ampuller yapalım diyebilmek için işe alınıyor. Ondan sonra oradan bambaşka bir yere gidiyor tabii araştırma konusuna girince. Onu şimdi örnek olarak anlatacağım. Kara cisim ışınımı dediğimiz aslında çok basit bir olay. Her nesne eğer bir ısısı varsa o ısısına karşılık ona tekabül eden bir dalga boyunda ışıma yapıyor. Hatta tek bir dalga boyu değil şeyde bir bantta ışıma yapıyor. Renklerde ışıma yapıyor. Ama her obje yapıyor. Yani hangi ısısı ne olursa olsun ona karşılık gelen bir şeyde ışıma yapıyor. Burada da örnek olarak 3 tane nesne koydum. En sağdaki kedi. Yani kedi belli bir vücut sıcaklığında olduğu için tabii ki hani bir ışıma yapıyor. Fakat bu çok çok sıcak olmadığı için dalga boyu mor ötesi diyor. Infrared. Kızıl ötesi pardon mor değil. Kızıl ötesi dalga boyunda oluyor. Dolayısıyla onu termal kamerayla görüyoruz. Hani böyle televizyonlarda falan da videolarda görürsünüzdür. Termal kamerayla bakınca işte insanları görüyorlar şeyin arkasına gizlenmiş falan diye. Ama çıplak gözle göremiyoruz. Aynı onun gibi burada kediden çıkan ısıyı ve onun dalga boyunu bilerek bakabiliyoruz. Sola doğru geçince ortadaki ısıtılmış metal. Isıtılmış metal şu arka tarafı gayet donuk renk olmasına rağmen bir ışıma yapmıyor olmasına rağmen şu sıcak olan kısmı kıpkırmızı hatta portakal rengi ışıyor. Çünkü çok sıcak. Çünkü birkaç bin dereceye kadar birkaç yüz dereceye kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla oradan çıkan ısının dalga boyu bizim gözle görebileceğimiz yere geldiği için onu canlı olarak görüyoruz. En sola geldiğimde de burada güneş var. Güneş çok çok daha sıcak olduğu için bunlardan çok daha derin ve aslında ultraviyole ışık çıkarabiliyor. Dolayısıyla onun için hani yazın elimiz yanıyor, koyulaşıyor. Çünkü buradan gelen ultraviyole ışınları da elimiz yani dolayısıyla vücut ısımıza göre veya objenin ısısına göre çıkardığı ışık değişir. Bunda bir sorun yok. Bu klasik fizikle açıklanabilir bir şey olması gerek. Bakıyoruz. Ölçümlerini yaptığın zaman her objeden çıkan dalga boyunu, şiddetini dalga boyuna göre koyduğunuz zaman ışın görüyoruz ki çeşitli ısılarda çeşitli dağılım, böyle dağılımlar gözlemliyoruz. Yani işte bir tanesi burada, bir tanesi şurada maksimum, bir tanesi burada. Isıya göre değişiyor. Tam şu arası da bizim gözle görebildiğimiz yer olduğu için koydum. Dolayısıyla işte kedi çok daha buralarda olmasına rağmen hiçbir şey görmüyoruz. Kedinin ışımasını görmüyoruz. Fakat demiri işte birkaç bin dereceye çıkardığımızda o zaman o ışımayı görüyoruz. Tamam, bunda bir sorun yok. Hemen klasik fizik devreye giriyor zamanında. Ve diyor ki tamam, bunu açıklayalım o zaman. Nasıl açıklayabiliriz? Klasik bir şekilde, bildiğimiz şekilde hesabını hesap yapınca, işte objelerin ısısı, atomların hareketi falan diye düşünelim. Yapınca dalga boyuyla çıkan enerjinin dalga boyuyla 1 bölü dalga boyunun karesi gibi bir orantı buluyor teorik olarak. Klasik fizikte böyle olması gerekiyordu. Fakat biz bunu koyduğumuz zaman bu aynı tablonun üstüne şöyle bir dağılım görmek yerine şunu görüyoruz. Şu siyah çizgiyi görüyoruz. Böyle geliyor ve bu gidiyor. Böyle uzuyor gidiyor daha burası. Alıyor gidiyor. İnmiyor aşağı. Oysa bu değişik derecelerin hepsinin ortak yönü o sıfıra inmeli. Yani dalga boyu küçüldükçe, dalga boyuyla enerji ters orantılıdır. Yani enerjisi arttıkça çıkan ışığın çıkma olasılığı da kayboluyor. Bu şuna karşılık geliyor. En önemli konusu şu. Bunun alanının içini, şu şuradaki toplam çıkan ışığı ben şey yaparsam, toplam ne kadar enerji var? Dalga boyu önemli değil. Bana çıkan toplam enerji nedir onu merak ediyorum dersem, burada bir sabit bir değer çıkacak. Burada da başka bir değer çıkıyor. Burada da. Ama bu denklem, yani klasik fiziğin önerdiği denklemin denkleme karşılık gelen şu çizgi hep sonsuz çıkıyor. Yani bu çizginin altındaki alan ne kadar büyük dersem, bu hiç sıfıra inmediği için ve hep sonsuza kadar gittiği için şu sonsuz çıkıyor. Bu çok saçma. Gerçekten çok saçma. Niye? Çünkü bu diyor ki klasik fizik kullanırsak objelerden, nesnelerden hangi derecede olursa olsunlar çıkan enerjinin miktarı sonsuz. Sürekli herkes, her şey sonsuz enerji yaya yürüyor gibi bir şey oluyor. Bu tabii çok mantıksız bir şey. Oysa bir anda böyle bir problem çıktı. İşte burası kızıl ötesi, burası da ultraviyole, mor ötesi dediğimiz kısım. O yüzden zaten bu şeyin adı mor ötesi felaketi diye biliniyor resmi olarak yani. Fizikte insanlar bunu mor ötesi felaketi, ultraviolet catastrophe diye geçiyor bu. Dolayısıyla niye burada hala ışık çıkarıyormuş gibi çıkıyor klasik fizik? Niye bunu çözemiyoruz diye tabii tıkanıyor işte teoriler. Ondan sonra işte tam bu sırada zaten dediğim gibi 1905'te Max Planck, bu dediğim elektrik lambalarını daha verimli yapmak için görevlendirilen adam, bu problemi çözüyor ve diyor ki benim klasik olarak açıklamam mümkün değil. Kavram olarak da açıklamam mümkün değil. Fakat matematiksel olarak böyle bir denklem bulursam birebir çıkıyor. Deney sonuçlarını birebir açıklayabiliyorum. Matematiksel olarak bu olursa eğer enerji 1 bölü lambda kare, 1 bölü dalga boyu kare değil de 1 bölü bir sürü bir şey. Böyle olursa eğer denklem çıkıyor. Böyle olması için ne yapmam gerekiyor diyor, bakıyor abstrakt olarak. Ve evet, şey çıkıyor ortaya. Işığın böyle klasik dalga metoduyla değil de parça parça, öbek öbek çıkması gerekiyor materyalden. Şimdi diyelim ki işte o kedimiz örneğin 30 derece, 35 derece bir kedimiz var. 35 derece kedimizden ne kadar ışık çıkıyor dediğimizde hesaplamaya zaten parça parça, tane tane sayılır şekilde ışık çıkmasını varsaymamız gerekiyor ki açıklayabilelim. Bu da o sonuçta ürettiği denklem. Ve çok aslında çekinerek yayınlıyor bunu. Diyor ki yani ne anlama geldiğini bilmiyorum ve tamamen bir matematiksel egzersiz olarak yaptım. Ancak paylaşmak istedim ki bu denklem sağlıyor gözlemlerimizi. Ne kadar çekinceli yaklaştığını göstermek için. Klasik fiziğe tamamen aykırı bir hareket yapmış oluyor. Tam burada işte Einstein da devreye giriyor ve Einstein bu Planck'ın yapmış olduğu bu teoriyi, sadece matematiksel bir egzersiz olarak yaptığı teoriyi alıyor ve gerçekten de ışığın sadece dalga değil, aynı zamanda parçacık olduğunu, küçük tanecikleri ürettiğini atomların, dolayısıyla maddelerin öne sürüyor. Ve bununla beraber aynı öneriyi kullanarak, o bir önceki, şöyle geri gidelim, bir önceki slide'da gösterdiğim şu Hertz'ün yaptığı o deneyle, fotoelektrik deneyiyle bulduğu o klasik fiziğe çok aykırı gelen sonuçları da açıklayabildiğini görüyor. Yani Einstein böylece hem klasik fizikle aykırı olan kara cisim ışımasını hem de fotoelektrik etkisini beraber açıklayabiliyor. Zaten ondan sonra kopuyor. Yani 1905'ten itibaren bir başlıyor kuantum fiziği. Hem şeylerle, işte felsefi kısmıyla hem matematiksel gelişimiyle yeni bir teori kurulmaya başlıyor. Şu an gösterdiğim işte Niels Bohr atomun nasıl olması gerektiği modelini kuruyor önceden böyle değilken. Ondan sonra böylece ilk kuantum adımlar atılmaya başlıyor. Atomlardan çıkan ışığın niye belli sabit frekanslar olduğunu, niye sürekli ışımadığını bu şekilde hipotez olarak gösteriyor. Erwin Schrödinger süperpozisyon kavramını ortaya koyuyor. Yani objelerin hem bir yerde hem başka yerde olabilme hem işte mavi hem kırmızı olma gibi hani işte öyle örnek veriyoruz ya. Yani birden fazla şeyi eş zamanlı olabilme özelliği ortaya getiriyor. Ortaya atıyor. Ondan sonra Heisenberg de belirsizlik ilkesi çok çok ünlü belirsizlik ilkesini ortaya atıyor. Yani bir objenin örneğin bir nesnenin hızını biliyorsanız yerini bilmiyorsunuz. Yerini çok iyi biliyorsanız hızını çok iyi bilmiyorsunuz. O belirsizlik ilkesi. Ve altında da hemen koydum görün yani o 1900'lü yılların ilk yarısında kuantum fiziğin ne kadar ön planda olduğu araştırma konusunda ön planda olduğu. 1929, 32 ve 33 Nobel Fizik Ödülleri tamamen kuantum fiziğinin kurulması aşamasında daha inşa edilirken. Bu da ilginç çünkü bunların pek çoğu aslında gözlenemeden zamanında o deneyler yapılamadan tek tek kuantum sistemlerde deney yapılamadan verilmiş ödüller. Yani şeyi de görün hani elde birkaç tane örnek var klasik fiziğin çalışmadığına dair. Fakat bundan yola çıkarak kurduğunuz teorinin asıl ana unsurlarını denemek, test etmek için gerekli bir deneysel bir durum şeyimiz kabiliyetimiz yok o aşamada. Çok erken zamanda. Hatta öyle ki Schrödinger'in şöyle bir sanıyorum Einstein'la bir diyaloğunda her ne kadar biz böyle kuantum objelerden, kuantum nesnelerden bahsediyorsak da aslında tabii ki bir atomu, bir elektronu tek başına öyle gözlemlemek olmaz. Öyle bir şey nasıl olsa gerçekçi değil bir şey söylüyor. Oysa şimdi tam o aşamada. Ona da değineceğim birazdan. Tabii burada iki tane ana unsur var. Bunun hani kuantum fiziği yapan iki tane çok kilit temel unsur var. Bir tanesi dalga parçacık ikiliği. Yani herhangi bir şeyin bu ışık içinde geçerli, elektronlar içinde geçerli veya başka maddeler içinde geçerli. Hem parça hem dalga olma özelliği. Dolayısıyla artık o parça olan şeyler ve dalga olan şeyler diye birbirinden ayrı varsayılan teorik altyapılar mecburen birleşmesi gerekiyor. O birleştiği yerde kuantum fiziği oluyor. Bunun maddelerde de dalga özelliği olduğunu söyleyen de Broglie, o da 1929 Nobel Ödülü. Gördüğünüz gibi yani artarak gidiyor şey. Bütün o süreci işgal etmiş kuantum fiziği. Ondan sonra da o fotonda yani ışık parçacıklarında dalga parçacık ikiliğini çalışan ve onun üzerine çok zaman harcayan insanlar da işte John Wheeler var, Alan Watts var. Hem teorik hem deneysel olarak ışığın parçacık ve dalga özelliklerini. Şimdi iki tane iki temel gizem dedik. Bir tanesi dalga parçacık ikiliği. Buna kuantum 1.0 diyor insanlar. Dalga parçacık ikiliğini ve kuantum fiziğinin en basit hani yapısal özelliklerini kullanarak pek çok şeyi aslında üretmek mümkün oluyor. Süper iletkenlik de bunun içine dahil, süper akışkanlık bunları ekledim. MR makinesi bile aslında tamamen bu sistem üzerine kuantum fiziğinin birinci ilk jenerasyon kuantum fiziği özelliklerini kullanarak gösterilmiş şeyler. Bir de ikincisi de tekil kuantum cisimler ve dolanıklık. Tekil kuantum cisimler işte o Schrödinger'in dediği tabii ki biz yani tek bir atoma bakamayız sözünü aslında yanlışlayan bir şey. Yani bizim bir sonraki jenerasyon kuantum fiziğine geçişimiz ve hatta bunu teknolojiye geçirmek istiyorsak eğer o zaman yapmamız gereken zaten tek tek kuantum cisimleri, kuantum nesneleri gözlemleyebilmek ve onları kontrol edebilmemiz gerekiyor. Bunu başardıktan sonra da bu cisimler arasında bir kuantum dolanıklık, yani birbiriyle ilintili olma hali yaratmamız gerekiyor. Bu zaten belirliyor. Bir sonraki basamakta, bir sonraki jenerasyon kuantum sistemleri lazer için buna gereksinim yoktu. Ama günlük hayatımızda gayet kullandığımız bir obje. Ve tamamen kuantum fiziğinin ürettiği bir obje. Klasik fizik olarak açıklayamadığımız bir şey. Fakat bu tarafa geldiğimizde kuantum bilgisayarlar, kuantum simülasyonlar, çok hassas sensörler, güvenli iletişim ağları gibi konular var. Bunlar için tek kuantum cisimler ve dolanıklığa daha ihtiyacımız var. Tamam. O zaman önce başlayalım. Tekil kuantum cisimler nedir ve nasıl gözlemlenebilir? İlk, tabii buna şeye baktığımızda, tarihsel gelişime baktığımızda ilk bunu gözlemleyebilen gene Nobel ödülü 1989'da almış olmana rağmen Demelt ve Pohl birbirinden bağımsız olarak bu deneyi yapıyorlar ve gözlemliyorlar. Burada yaptıkları da şu: tek bir elektronu sabit olarak gözlemleyebilmek istiyorlar. Fakat elektron çok hafif olduğundan yükünü kullanıp o elektrostatik bir şekilde onu uzayda sabitlemeye çalışmalarına rağmen başaramıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki biz ne yaparız da elektrostatik yük aynı kalır ama ağırlığı, o nesnenin ağırlığı çok daha artar. Onu daha yavaşlatabiliriz uzayda. Ondan sonra şey fark ettiler. Tek bir elektron yerine büyük bir atomdan bir elektronu çıkarsak iyon haline dönüştürsek, o zaman zaten bir artı yüklü bir bunun üzerine çalışıyorlar ve başarıyorlar. Ve tarihte gerçekten ilk defa bir kuantum objeyi, bir kuantum nesneyi ilk defa gözle görülebilir hale getirdiğimiz bir süreç. Ve gördüğünüz gibi ya yani 1980'lerdeyiz. Bu kadar aslında yakın bir tarihten bahsediyoruz. 1980'lere kadar tek tek gözlemleyememişiz, öyle düşünüyorum. Ve hatta bir fizik konferansında bu ilk kez sunulduğunda gözlemleyebildik tek bir kuantum objeyi diye insanlar ayakta alkışlamışlar kalkıp. Bu ne kadar önemli bir gelişme olduğunu göstermek için. Ondan sonra işte dediğim gibi Nobel ödülü. Sonra da bu tek bir gözlemlenebilen objenin üzerine bir de kuantum kontrol ve onun özelliklerini değiştirebilmek, onun özelliklerini kontrol edebilmek gibi kavramlar da eklenince bu da tekrar Nobel ödülü, 2012 Nobel ödülüne karşılık geliyor. Gördüğünüz gibi bu konu böyle sürekli bilimin en ön safhalarında yer alıyor. Dave Wineland ve Serge Haroşa ortak paylaştığı Nobel.
Hocam
Tamam,
ben
şimdi
tekrar
bu
giriyorum.
tabii.
Sesi artıralım lütfen. Çok rica ediyorum.
Tabii.
Teşekkürler.
Tamam. Böyle daha iyidir umarım. Şimdi
Çok güzel. Devam edelim.
tamam, çok güzel. Şimdi böylece tekil kuantum cisimleri gözlemlediğimizi söylüyoruz böylece. Tabii o 2012'de de onu kontrol edebilme ile ilgili Nobel ödülü alınıyor. Fakat şöyle bir fotoğraf var, son zamanlarda ortaya çıktı. Son zamanlarda dedim, işte geçen hafta ortaya çıktı. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde benim de çok yakından tanıdığım David Lucas'ın laboratuvarında böyle bir fotoğraf çektiler. Gözle görünebilir bir şekilde bir fotoğraf çektiler. Doktor öğrencisi çekti hatta. Burada da aynı bu dediğim konsepti, yani elektrostatik olarak buradan voltaj uygulayarak bir tane iyonu uzayda sabitleyip ondan çıkan ışığı ona lazerle uyarıyoruz. Ondan sonra lazerle uyarıldıktan sonra o foton yaratıyor, ışık parçacıkları üretiyor. Biz o çıkan ışık parçacıklarını kamerayla gözlemleyebiliyoruz. Şurada işte şu küçük bir tane nokta var görebiliyorsanız. O küçük nokta tek bir kuantum objenin gözlemlenme hali. Bunu göstermek istedim. Bu düzenekte, o atomu sabitleyen düzenekte zaten o önceki 1989 Nobel ödülü alan Demelt ve Pohl'un dizayn ettiği yapı aslında. Yani konsept olarak aynı yapı. Dolayısıyla yani o zamandan beri aslında aynı türde şeyi kullanıyoruz, bir yapıyı kullanıyoruz. Şimdi burada ben size video göstereceğim. Onun için paylaşımı durduruyorum. Göstermek istediğim iki tane video var. Bir tanesi bu sistemle ilk önce ne yapabilirsiniz? obje olmasına gerek yok. Elektrostatik olduğu için yüklü olan, elektrostatik yükü olan her şeyi zaten benzer şekilde bu şey elde edebiliyoruz. Uzayda dondurabiliyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Şu an
Hello again.
göreceğiniz
We're
yani
back
neredeyse
looking
aynı
at
düzenek
the
fakat
electrodynamic
vakum
ion
değil
traps
de yani çok
experiment
özel
from the Tony
temizlenmiş bir
labs.
alan değil
And
de
what we've done
yani
now is
aslında
we've
kirli bir
switched
ortamda yapılmış
to
demek.
the
Kirli
linear
ortamda
trap.
yapınca havadaki
And you
tozlar
can look at the
ki aslında
documentation to
bunlar
see the
yüklüdür.
geometry of the
Elektrik yükü
trap.
vardır tozlarda.
Okay, and then the
Bu
camera is
tozların
looking
elektrik
down
yükü
from the
yüzünden
side.
tozları birbirine
And I think it will
bu
become
cihaz
clear when
içinde
we put some
uzayda
particles in,
sabitliyorlar.
so let's do that.
Küçük
We'll
toz,
just turn off
havadaki
the
tozlar. Fakat bundan birkaç tanesi
field
şimdi geliyor bakın. Bir
and
anda
put a
toz
bunch of
attılar
particles in.
ortaya.
Okay, so
Ondan
there they
sonra onlar
are.
tane tane bu sistem
Lots of
içine giriyorlar.
particles. And
Peki
what's
niye hepsi
happening
bir anda
is the
üst
trap is a
üste
two-dimensional trap.
gelmiyor,
It's linear, so
birleşmiyor?
there's
Çünkü
trapping in two
hepsi benzer
dimensions.
şekilde
So
yüklü
that's
olduğu
the
için
vertical
birbirini itiyorlar.
dimension as you
Yani
see
enteresan
it
değil mi?
and the direction
Sistem
in and out
onları
of
yani şu
the
gördüğünüz
screen.
şu yapı
Okay, those are the
onları
main trapping direction.
ortada
The
öbeklemeye itiyor.
left to right.
Durdurayım. Onları öbeklemeye itiyor. Fakat birbirleriyle olan aynı yükte oldukları için kulomb etkileşimiyle birbirlerini itiyorlar ve dolayısıyla hep birbirlerine benzer mesafede bir yapı oluşturuyorlar. Böyle neredeyse kristal gibi değil mi? Bakın.
Right,
Biraz daha
there's very
şey
little
yapayım,
trapping
kaydırayım.
because it's a linear.
Daha
You
şöyle.
see electric field pushing the
Uzayda
particles
böyle
up
tek
and
tek
those two can
bunlar
cancel
duruyor.
if I do it right.
Ve birbiriyle
Okay, and so the
belli
particles will
mesafede duruyorlar.
float
Biraz
in the
salınım
center.
yapıyorlar.
But
Ama çok
again,
ağır
there's this
oldukları için
Coulomb
toz
repulsion that keeps the
parçaları
cloud
çünkü atomdan çok daha büyük
separate.
toz
So what I'm going to
parçaları.
do now
Ağır
is
oldukları
I'll
için çok
turn the
fazla hareket etmiyorlar
AC
ama böyle
trap
sabit
down.
kalıyorlar.
Like it's
Ve
weaker.
uyguladığımız
And the
elektrik
particles
alana
will start to
göre de
leak
hareket
because they get
ettirebiliyoruz,
pulled
kaydırabiliyoruz,
up or pushed
düşüyorlar.
down from
Gördüğünüz gibi
gravity,
böyle bir yapı
pulled from gravity
oluşturulabiliyor artık.
and pulled
Sadece
up from the electric
tozu kullanarak.
fields. And so
Şimdi bunu durduracağım. Başka bir tane video koyacağım. Bu videoda benzer şeyi bu iyonlarla yapılmış hali, benzer şey. Orada da fotoğrafını gördüğünüz o tek bir iyon gibi birkaç iyon yüklüyorlar sisteme. Kulon kristalleri diyoruz buna. Çünkü gerçekten o kristal yapıyı oluşturuyor. Fakat kristal gibi olmasının sebebi iyonların birbirini itiyor olması aslında. Evet. Şimdi yükledikçe iyonları burada yapılar oluşmaya başlıyor. Şurası şimdi görmüyorsunuz. Burası tamamen o elektrostatik cihaz, düzenek. Bunlar da tane tane atomlar, tane tane iyonlar. Her bir iyonu gözle görmeye çalışıyor kamera. Ve ekledikçe yeni iyonlar ekleniyor sürekli. Ekledikçe o şey büyüyor, yapı büyüyor. Burada da söylüyor zaten. O yapı büyüdükçe her yeni eklenen neredeyse sona ekleniyor ve gittikçe gördüğünüz gibi o düzeneğin uyguladığı elektrik alanını değiştirerek şeklini de değiştirebiliyorsunuz. Aradaki atomlar arası mesafeyi değiştirmiyorsunuz. Yani kristalin yapısı sabit kalıyor. Fakat toplam kristali şeklini değiştiriyorsunuz. Yani bir nevi nano kristal elde ediyorsunuz aslında uzayda dondurulmuş bir şekilde. İşte 20 atomdan, 50 atomdan kaç tane eklerseniz şöyle ha, evet bunlar daha büyük halleri. Burada artık tek tek görmüyoruz çünkü birbirleriyle etkileşim halindeler. 4'te gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla aslında kuantum obje olan bir atomu kuantum obje olan bir atomları bir araya koyup ve sadece elektrostatik kulomb etkileşimi kullanarak kristal elde etmek, böyle bir yapılar elde etmek mümkün oluyor. Bu niye önemli tabii? Hemen benim aklıma tabii fizikçi olarak şey geliyor. Doğada kristaller var fakat doğa kristali verdiği gibi bize kristal içindeki mümkün olan bütün etkileşimleri de veriyor. Oysa bu insanoğlunun kendi yarattığı bir kristal yapı olduğu için biz bu biraz yapay bir yapı olduğu için biz hangi etkileşimleri istediğimizi kendimiz seçip ona göre yeni bir materyalin özelliklerini ayrı ayrı inceleme şansımız oluyor. O yüzden sadece inceleme değil sadece inceleme değil gözlem önleme değil, aynı zamanda kontrol etme yeteneği de geliyor. Evet, devam edelim. Tekil kuantum objeler demiştik. O bir tanesi. Artık onu kullanabiliyoruz gayet rahat bir şekilde. Yani tek bir kuantum objeyi gözlemleyebiliyoruz. Diğer konuda kuantum 2.0 dediğimiz konseptler içinde. Diğer bir konu da dolanıklık olusuydu. Yani birden fazla tekil objenin uzak mesafelerde birbiriyle iletişim kurabilmesi, birbiriyle etkileşmesiyle ilgili. Burada da konsept olarak şöyle başlıyorum. İki tane kırmızı top hayal edelim. Yani bunlar bir kuantum objeleri sembolize etsin. Bu iki tane top birbiriyle etkileşmiyorlar baştan. Etkileşmeleri için belli bir mesafeye gelmeleri gerekiyor. Onları birbirlerine yaklaştırmamız gerekiyor. Bilardo toplarının birbirle çarpışması gibi düşünün. Yaklaşınca bunlar aralarında bir etkileşim oluyor. Kulomb etkileşmesi olabilir. Başka dipol dipol etkileşimi olabilir. Bir sürü etkileşimler var. Manyetik bir etkileşim olabilir. Her neyse bu etkileşimi yaptıktan sonra ayırdığımızda artık o objeler biri bir tarafa bir tarafa gittiğinde normalde klasik fizik olarak baktığımızda bir şeyler yaptığımızda bunun hiçbir özelliği etkilenmemiş oluyor. Öyle mi? Fakat kuantum mekaniği diyor ki eğer buradaki etkileşim bu iki kırmızı objenin iç özellikleri, bir takım özelliklerini birbiriyle ilintili hale getirmişse ayırdığınızda da o ilinti devam eder. Kuantum ilintisi, kuantum dolanıklık dediğimiz şey. O zaman buna yaptığınız müdahale buna da etkiler. Burada gözlemleyebileceğiniz sonuçları da belirler. Dolayısıyla artık bunu bu top buraya gitti, bu top öbür tarafa gitti dememiz kuantum fiziksel olarak çok doğru değil. Doğru terim bu iki top beraber bir nesneyi, bir objeyi oluşturuyor artık. Beraber bir sistemi oluşturuyor. Dolayısıyla bir tanesine dokunduğunuz zaman zaten bütün sisteme dokunmuş oluyorsunuz gibi oluyor. Bu da işte şöyle göstereyim. Artık bu iki obje yekpare bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Toplu bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Bunu da niye bunun bir problem olduğunu, konsept olarak, kavram olarak bir problem olduğunu Einstein, Podolsky ve Rosen adlı iki diğer fizikçiyle beraber bir makale olarak yayınlıyorlar 1935'te. Daha en başlarında daha, yani birkaç tane Nobel ödülü verilmiş sadece kuantum fiziğine. Ama yine de Einstein çok rahatsız oluyor. Niye ben buradaki bir yerel gerçeklikle yaklaşıyor olaya? Ben buradaki bir şeye, bir objeye baktığımda niye öbürü etkileniyor? Bu mantıksız diyor biraz. Ondan sonra Niels Bohr da hemen bir tane daha makale yazıyor 1935'te. Başlıkları aynı ve aynı şekilde aynı hızla yok hayır gerçekçi aslında o senin sorduğun soru doğru değil diyor. Yani o öyle bir şey soramazsın. Ben bu objenin burasına dokunduğumda niye orası etkileniyor demek kuantum fiziğinde geçerli değil. Çünkü o ikisi beraber tek bir objedir artık diyor. Ve bundan sonra zaten ömür boyu onlar tartışıyorlar bu konuda. Yani bir türlü anlaşmıyorlar. Ama işin ilginci kuantum dolanıklık eskiden bir Almancası orijinali Gedanken Experiment yani düşünce deneyi iken çünkü öyle diyorlar sadece imkansızlıktan değil bunun deneyini yapmak da zaten mümkün değildir diye varsayıyorlar o zamanlar. Fakat deneyin nasıl yapılabileceğini hem teorik olarak hem de deneysel olarak gösterildi. Hem 1982'de ilk gösteren Alain Aspect bunun ilk örneklerini gösteren ama 2015'te artık tartışmasız şekilde yani başka bir alternatif teorilerle çürütemeyeceğiniz şekilde deneyini gösteren de birbirinden bağımsız 3 tane araştırma grubu. Christer Schaum, Ronald Hansen ve Anton Zeilinger bu deneyleri yaparak gösterdiler. Bu deneylerde de espri yani kaynak kuantum dolanıklı objeler üreten kaynak bu objelerin bir tanesini sola, bir tanesini sağa gönderiyor. Siz solda A olarak bir takım ölçümler yapıyorsunuz. Bunun sonucu işte artı bir veya eksi bir çıkabiliyor. Ya da sağ taraftaki bir başka kişi aynı benzer ölçümleri yapıyor. O da bir veya sıfır çıkıyor. Birbirinden bağımsız yapılan bu ölçümlerin sonunda bir iki kişi bir araya geldiğinde bakıyorlar ki birinin yapmış olduğu deney öbürünü etkilemiş oluyor ve sürekli bir kuantum ilinti çıkıyor ne olursa olsun aralarında. Yani çürütemiyorlar klasik bizim. Bu artık gözlemlendi. Bunu da şöyle bir sonraki basamağı da bunun illa iki objenin yani kuantum fiziğinin ne kadar uç şeyler önerebildiğini ve bunu deneysel olarak da gözlemleyebildiğimizi göstermek için sınırlarımızı zorlayalım biraz. İki objenin etkileşip, yan yana gelip etkileşip ondan sonra kuantum dolanıklık göstermesi güzel, peki. Ama şey yapabilir miyiz? Madem kuantum dolanıklık temelinde zaten yerel olmayan, uzak cisimlerin mesafesine bakmadan var olabilen bir şey. O zaman hiç baştan yan yana gelmesinler, hiç o etkileşimi yaşamasınlar. Ondan sonra biz kendimizi o aralarına dolanıklık yaratalım. Bunu yapabilir miyiz diye bir soru soralım. Bunun teknolojik önemi var zaten. Kuantum fiziğini kullanmak için, teknolojik olarak kullanabilmemiz için bu önemli bir şey. Objeleri bir araya getirmek zorunluluğu olmadan kuantum özelliklerini kullanabilmek. Nasıl yapabiliriz bunu? Şöyle olabilir. Örneğin bu iki objenin ikisi de birer ışık parçacığı, birer foton üretebiliyor olsun. Örneğin buradan çıkmışsa foton, bizim gözümüze gelebilir, biz görebiliriz bunu. O zaman deriz ki tamam, bu üstteki ışıdı. Ya da alttaki ışıyabilir. O zaman da gene hangisinin ışıdına bakarak birbirinden ayırt edebildiğimiz için söyleyebiliyoruz. Alttaki ışıdı veya üstteki ışıdı diyebiliyoruz. Fakat şöyle bir şey yapsak, ışık geldiğinde ya buraya ya da buraya gidebiliyor olsa. Yani her ne kadar üstteki atom örneğin ışımış olsa da ondan çıkan o bir foton buradaki o işte cihazdan diyelim, cam gibi bir cihaz bu, beam splitter dediğimiz. Yani ışığın yarısını buraya, yarısını buraya gönderen bir prizma. Bu prizmadan geçtikten sonra ya buraya gidiyor ya buraya gidiyor. Fakat buradan da üretilen bir şey ya aşağı gidiyor ya yukarı gidiyor. Dolayısıyla ben şu an bu fotona bakarak artık bunun üsttekinden mi alttakinden mi gelip geldiğini bilemiyorum. Dolayısıyla eğer ben bu fotonu ölçersem şöyle bir olasılık oluyor. Bir foton üretildi. Yani bu fotonu ölçmek şuna karşı. Geliyor. Bir foton üretildi fakat bu bundan üretilmiş olabilir, bundan da. İki iletişmeden, direkt olarak iletişmeden kuantum dolanıklığa sahip olmasına sebep oluyor. Sırf bu bir fotonun gözlemlemesiyle. Bu da gene gayet yani kendi günlük hayatımıza veya algılarımıza çok aykırı gelen bir kavram. Fakat buna kuantum erasure, yani kuantum silmesi, bilgi silmesi diyoruz. Çünkü bu fotonun aslında nereden geldiği belli fakat eğer bu şey olmasa burada. Fakat bu prizmayı koyarak aslında o bilgiyi temelde siliyoruz. İmkansız bu fotonun buradan mı buradan mı geldiğini. Dolayısıyla çıkan sistem Schrödinger'in dediği o kuantum süperposition, yani süperpozisyon ilkesine tekabül ediyor. Dolayısıyla da 1998'de önerildi ilk bu yapılma metodu ve o zamandan beri de gösteriliyor, kullanılıyor. Şöyle bir şuraya geleyim. Dolayısıyla hem kuantum dolanıklık hem de tekil kuantum cisimlere ulaşma, artık onları kontrol edebilme, gözlemleyebilme yetimiz olduğu için artık kuantum 2.0'dan bahsedebiliyoruz. Yani 1998'in sonundan itibaren falan başlıyoruz yani. Artık 2000'ler kuantum 2.0'ın zamanı. Yani ne kadar yeni bir kavram olduğunu açıklamak için söylüyorum. Burada birkaç tane teknolojik olarak örneklerini koydum. Peki şu ana kadar hani tarihsel gelişimi olarak baktık. Teknolojik olarak niye kuantum sırf yani var diye kullanmamıza gerek yok. Niye kuantum fiziğini kullanarak yeni geleceğin teknolojisine bakmamıza gerek var diye bir soru sorabilirsiniz. Bu teknolojik bir bakış örneği olarak bunu gösteriyorum. Bu gördüğünüz IEEE bu mühendislerin, elektronik mühendislerin en tanınmış dergilerinden bir tanesidir. IEEE Spectrum'da. Bu ekip sürekli bir rapor yayınlar. Birkaç yıllık bir rapor yayınlar. Burada da 2013 ve 2015 raporları var. Burada 2013 raporunda diyor ki yıllara göre en küçük elektronik devre parçası ne kadar boyutta, hangi boyutta olacak, oldu veya olacak diyor. 2013'te 20 nanometreymiş. 2018'de işte 14 nanometreye düşürebileceğini tahmin ediyorlar, öngörüyorlar ve zamanla böyle düşecek diyorlar. 5 nanometreye kadar düşüreceğiz diyorlar. 5 nanometre. Fakat 2015'e geldiğinde 2015'te bunu elde edemediklerini, artık sistemin bunda daha sağlıklı çalışabildiğini, fakat onu geliştirebileceklerini görüyorlar. Bir düzeltme yapıyorlar orada. Fakat ondan sonra şurada sabit bir çizgi var. Bu sabit çizgi fizikten kaynaklanmıyor. Bu sabit çizgi tamamen teknolojiden kaynaklanıyor. 10 nanometrenin altına inmek teknolojik olarak çok zor. Ve hem zor hem de kuantum özelliklerini ortaya çıkarmaya başlıyor artık elektronların. Çünkü siz artık elektriği bir yerden bir yere taşırken kullandığınız kablo yeterince küçülürse artık o kablodan geçen atomların elektronların kuantum özellikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla artık zaten normal devre gibi çalışmayı bırakıyor artık şu tekil sayılara indiğimizde. Bir de onun üzerine teknoloji bundan daha aşağısı bizim için karlı değil. Burada sabit kalmamız gerekiyor. O zaman biz ne yaptık? Teknolojide hani gittikçe daha küçük oluyor cihazlar dediğimiz şey işte tıkandı. 2021'den itibaren yapmayacak kimse. Bir büyük şirket daha küçük cihaz, daha küçük transistör yapmaya uğraşmayacak demeye karşılık geliyor. Peki nasıl gelişeceğiz o zaman? Tüm bu büyük şirketlerin yaptığı sadece boyutları küçülterek daha çok transistör koymakla değil, bir iPhone'a mesela veya bir cep telefonuna veya bilgisayarımıza daha yeni materyaller, daha verimli çalışan materyaller ve daha bambaşka bir paradigma. Yani nasıl hesaplama yapabileceğimiz bilgisayar sistem. Bu yöne doğru. Onların bir tanesi de kuantum fiziği. Bu tabloda da dünyada kuantum teknolojileri üzerine ciddi paralarla ayrılarak kurulmuş, yatırım yapılmış merkezlerin birkaç tane merkezi gösteriyorum özellikle. İşte Amerika'da birkaç tane merkez var. Kanada'da var. Avrupa'da işte Max Planck daha çok ağırlıklı olarak var. Şimdi Danimarka'da, Kopenhag'da kuruldu. Bayağı büyük bir şey. Bir de Hollanda'da var. Singapur'da var falan filan. Böyle birkaç tane Avusturya'da var. İKOKİ. Böyle birkaç tane yer var. Ve gittikçe artıyor bunların sayısı. Ve bütçeleri de bayağı büyük. Çünkü artık kuantum fiziğini felsefe veya temel bilim değil de artık teknolojik bir ürün olabilme, yeni teknolojiyi belirleyebilme gücünü fark etti. Hem şirketler hem devletler. Dolayısıyla bu konuda çok yatırım. İki tane örnek var buna kuantum bilgisayarlar konusunda. Bir tanesi bu D-Wave denen bir şirket. Ciddi ciddi böyle bir şirket var bunu kuran ve kuantum bilgisayar ürettiğini iddia eden. Şu an tam olarak kuantum bilgisayar gibi çalışmıyor fakat doğru yolda. Burada yaptıkları şöyle. Evet. Böyle bir elektronik devre cihaz aslında ya. Bu süper iletkenlerden kurulu kuantum bitleri, yani tek bir bit byte 8 bitin oluşturduğu byte gibi düşünün. Tek bir bitle yerine her birini kuantum versiyonuyla değiştirilmiş. Dolayısıyla hem süperpozisyon ilkesi hem kuantum dolanıklık gösterebilecek bir yapı. Ve burada en son bildiğim işte 1.000 tane falan kuantum biti kullanarak ilk deneyleri yaptılar. Dolayısıyla tabii sıfırın altında 273 derecede olması gerekiyor bunun. Çok soğuk olması gerekiyor olarak bir takım yani masanızın üstündeki bilgisayar gibi olmayacak. Fakat online bir şekilde ulaşabileceğiniz bir yerde sabit şu gördüğünüz kutu gibi olacak. Biz bununla iletişim kuracağız. Bu bir yöntem. İkinci bir yöntem de bütün parçaları birleştirip masaüstü bilgisayar gibi değil, bir hani cloud network dediğimiz cloud hani bulut diyoruz sanırım ve iletişim ağları şeklinde kurma var. Ona da işte kuantum ağları deniyor. O da işte her bir kuantum bit birbiriyle ışık yoluyla iletişim kursun. Böyle bir network kursunlar. Hesabı öyle yapalım diye öne sürülüyor. 2008 yılında yani. 10 yıl önce. Bu önerisi bile 10 yıl önce ortaya atılmış bir şey. Ve 10 yıl içinde hemen hızlıca geçeyim bunu. 10 yıl içinde bu iki tane birbirinden bağımsız objenin direkt ışık yoluyla alışveriş yaparak, iletişim kurarak bir kuantum bilgiyi buradan buraya aktarma deneyleri yapılıyor. Bu deneyde gösterebileceğim deney yaklaşık kilometre diyelim aralarında toplam 2 kilometre 1,2 kilometre falan, olacak şekilde birbirinden uzaktaki iki objeyi, kuantum objeyi A ve B birbiriyle kuantum dolanık haline getirip bilgiyi buradan buraya ulaştırmayı başarıyorlar. Bunu yapan geçen sene, 2 sene önce pardon, Delft'te Ronald Hansen'ın grubu. Ve kullandıkları bu kuantum objeler de, A ve B'deki kuantum objeler, iyon değil, elmas içindeki atomik kusurlar. Yani bir atomik kusur, bir parça elmas içindeki bir atomik kusur, tek bir atom ile buradaki bir elmas içindeki tek bir atomik kusurun birbiriyle transfer edilmiş hali. Bunu aslında teleportasyon diyoruz. Onu gösterdiler. Burada da işte benzer şekilde benzer deneylerin yapıldığı birkaç değişik sistemi yazdım. İşte iyonlar var, elmas var, NV dediğimiz burada işte o elmas kusurları ve ondan sonra da şurada bir tane data noktası var. O da bizim deneylerimiz. Cambridge'de yaptığımız deneyler. Ya yani biz de orada yarı iletkenlerdeki kuantum noktalarını kullanarak, çok küçük nanokristalleri kullanarak şu ana kadar gösterilmiş olan kuantum dolanıklığı en hızlı üretebilen sistem olarak şu bizim kullandığımız devreler. Bunu kullanarak kuantum dolanıklığı gösterdik biz de. Onu da bir örnek olarak. Nereye gidiyor bu? Bu tabii işte bu teleportasyon kavramına gidiyor. Yani bilginin, kuantum bilginin A noktasından B noktasına anında iletişim gönderilmesi, yani ışık hızını beklemek yerine bir anda o bilginin orada oluşması anlamına geliyor. Onun için tabii fiziği ihlal etmiyoruz. Bilgi gerçekten bir bilgi ışık hızından hızla hareket etmiyor. Ama daha öncesinden o sistemi hazırlamış olmanız gerekiyor. Kuantum dolanıklık olarak ki bir tarafta bir ölçüm yapınca öbür tarafta o ölçümün sonuçları anında gözlemlenebilsin. Ve buna örnek olarak da benim burada Cambridge'de doktor öğrencim olan Chaoyang Lu'nun, Çinli öğrencim Chaoyang Lu'nun geri döndükten sonra orada kendi grubunu kurup oradaki şeyle Çin'deki devletle beraber ortaklaşa yaptıkları şu projenin, bu dev projenin Beijing'den uydu yoluyla Viyana'ya kuantum iletişim kurma projesinin ilk ayağı, yani uyduyla iletişim kurup kuantum dolanıklıkla bilgi transferini geçen sene başardılar en sonunda. Yani biz artık sadece laboratuvarlarda, sadece çok özel ekipman, özel cihazlarla bir tane atomdan başka bir atoma değil, aynı zamanda gündüz gözüyle bildiğimiz yerden uyduya, yörüngedeki bir uyduya kuantum dolanıklık ulaştırabiliyoruz. Dolayısıyla bu teknoloji tahmin ediyorum yakın zamanda artık. Şimdi çok kısa olarak da çok uç başka bir örnek vermek istedim. Ondan sonra kapatıyoruz zaten sonuçları bitiriyoruz. Kuantum dolanıklık, iletişim, bilgisayar bunlar hep duyduğumuz şeyler. Günlük popüler kültürde de çok rastladığımız kavramlar. Fakat bilmediğimiz, belki de daha az duyduğumuz kuantum fiziği kullanarak geliştirebileceğimiz başka bir konu olarak da MR, yani manyetik rezonans dediğimiz tıpta kullanılan bir cihazın bir versiyonu olarak, örnek olarak vermek istedim bunu. Nano MRI dediğimizde çok küçük boyutta MR çekebilmek, MR görüntüleri alabilmek. Yani tıpa da yansıyabiliyor kuantum fiziği aslında. Şimdi MR dediğimiz manyetik rezonans imaging aslında nükleer manyetik rezonans NMR dediğimiz işte prensiple çalışıyor. Burada da işte şu görüntüyü alıyorsunuz. Bu bir insan kafası. Bunun çalışma sebebi zaten kuantum fiziği. Yani protonların, her tarafımızda var olan protonların bir manyetik alan uyguladığımızda insana, onun için öyle bir cihazın içine giriyorsunuz. Manyetik alan uyguladığınızda o protonlar belli bir frekansta dönüyor. O hepsi beraber döndüğü için aslında biz bir manyetik alan yayıyoruz kendimiz. Zamanla salınan bir manyetik alan yayıyoruz. Sonra o cihaz o manyetik alanı gözlemliyor yerel olarak. Dolayısıyla böyle bir görüntü elde edebiliyor. Yani aslında proton miktarını, su miktarını bakmış oluyoruz insan vücudunda biraz. Bu çok güzel fakat bize maksimum verdiği çözünürlük yaklaşık 1 milim. Yani bundan biraz daha iyileştirilebiliyor ama 1 milimden daha küçük şeyleri göremiyoruz. Yani örneğin bir tümör diyelim mesela. İşte kanser veya yeni bir gelişim falan olmuşsa o yani 1 milim olduğu zaman anca gözlemleme şansımız oluyor. Ondan küçükken gözlemleyemiyoruz. Ama tıpta da kimyada da çok büyük sorular var. Tek bir molekül seviyesinde o molekülün herhangi bir yüzeyle etkileşimiyle ilgili çok açık sorular var. Dolayısıyla bunu insan boyutunda değil de çok daha küçük boyutta gözlemleyebilmek istiyoruz. Fakat sinyal çok küçük olduğu için şu ana kadar o yapılamamıştı. Kuantum fiziği ve elmas burada aktif olarak gündeme geliyor. Bu şeyi görüntülemeyi optik olarak yaptığı için çok daha güçlü sinyal alabiliyor. Çünkü o manyetik salınımdan, insan vücudunun manyetik salınımından kaynaklanan sinyal başka bir etrafta aynı frekansta çok sinyal olduğu için yakalaması çok zor bir sinyal. O yüzden zaten çok fazla sinyalin artması gerekiyor ki gözlemleyebilelim. Fakat siz bunu o dalga boyundan yani yaklaşık kilohertz, megahertz seviyesinden, gigahertz seviyesinden artık gözle görünebilir seviyeye getirdiğiniz zaman kırmızı ışık çıktığı zaman mesela etrafta kırmızı ışık yoksa başka o zaman gayet rahat sinyaliniz çok daha güçlü bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz ve arka planda bir gürültü olmadan. Dolayısıyla optically detected magnetic resonance dediğimiz İngilizcesi optikle gözlenebilir, ölçülebilir manyetik rezonans sistemi 1920'lerde başlayan konsept olarak bir sistem. Fakat ancak işte 1990'larda resmi olarak gösterebildiğimiz ve şimdi de yeterince olgunlaştırabildiğimiz bir teknik. Ve gene aynı dediğim gibi elmas parçacıklarını kullanıyor. Burada örnek olarak hemen şunu göstereceğim. Elmastaki bir atom, yani karbon atomlarıyla dolu olan elmastaki bir karbon atomunu çıkarıp yerine nitrojen atomu koyduğunuzda, azot koyduğunuzda optik olarak onu uyarabiliyorsunuz lazerle ve mikrodalgayla. Ondan sonra da çıkan ışımasına baktığınız zaman bu ışıması etrafındaki diğer atomların o yaptığı salınımla doğru orantılı oluyor. Dolayısıyla etraftaki tek bir molekülü görebiliyorsunuz. Çok büyük bir şey. Çünkü 1 milimlik bir alandan bahsediyoruz. Yani milyonlarca, milyarlarca molekül yerine sadece tek bir molekülden sinyal alabilmek başarabildiğimiz bir şey bu elmastaki kusurları kullanarak. Bu da işte 5 nanometrelik bir küpe karşılık geliyor. Çok küçük. İkincisi, bu elması büyük parça olarak değil de bir nano kristal haline getirebiliriz. Parçalayabiliriz, küçük, un ufak ederiz. Ondan sonra o küçük parçacıkları hücrelerin içine koyduğumuzda, şurada gördüğünüz gibi hücrelerin içine gözlemlemek için koyduğumuz pek çok madde hücreye zarar veren maddeler. Bir de kendileri zaten zamanla tükenen maddeler. Oysa elmas hem zaten hep kalabiliyor, tükenmiyor, özelliklerini koruyor. Hem de hücreyi zarar vermiyor, hücreyi etkilemiyor. Dolayısıyla hücre o elmas parçacıklarını alıyor fakat rahatsız olmuyor. O yüzden hücreyi rahat rahat ölçüp gözlemleyebiliyoruz. Bunların hepsi hücre. Şimdi şöyle biraz daha zoomladığın zaman burası yaklaşık 50 mikronluk bir alan. Şurası hücrenin çekirdeği. Burası hücrenin duvarı. Hücre duvarı. Bu gerçek bizim laboratuvarda gözlemlediğimiz bir hücre. Bu hücre çekirdeği dediğim gibi. Şunlar da elmas parçacıkları. Şu beyazlar hepsi çok küçük elmas parçacıkları. Ve bu elmas parçacıkları bulundukları yerde şurada mesela bulundukları yerin özelliklerini bize optik olarak söyleyebilen parçacıklar. Dolayısıyla biz bir hücreyi artık binlerce hücreyi beraber mecburen görmek yerine tek bir hücrenin içinde farklı yerleri farklı farklı görebilmeye başlıyoruz bunlar sayesinde. Bu ölçümleri yapabiliyoruz. Ne gibi ölçümler yapabiliyoruz? Benim çok hoşuma giden bir ölçüm şu. Bu Harvard'da yapıldı bu ölçüm. Bir hücrenin derecesini alabiliyoruz. Yani kaç derece bir hücre dediğimiz zaman, hani insan kaç derece dediğinizde işte 38 ise hastasın zaten. Peki bir hücre kaç derece olabilir diye sorabiliyorsunuz. Hatta bir hücrenin içinde farklı yerler kaç derece diyebiliyorsunuz. Yani hücrenin belli bir yerinde bir aktivite varsa, bir kimyasal bir reaksiyon varsa, oradaki artan şey ısıyı, dereceyi burada görebiliyoruz. Farklı yerden değişik olduğunu, şey başka bir köşesinde daha farklı bir ısı olduğunu artık takip edebiliyoruz. Bunun da en büyük özelliği muhtemelen, daha tam emin değiliz ama muhtemelen kanser başlamadan önce tek bir hücrenin kanser hücresine detlenme ve kimyasal reaksiyonlardaki artışı önceden gözlemleyebilme, belirleyebilme fırsatı verebilecek muhtemelen bize. Bu konuda biz çalışıyoruz, bizim laboratuvarımız da çalışıyor. Her ne kadar ben fizikçi olsam da ve daha önemlisi biyolog veya doktor olmasam da bir anda kendimizi işte, ekibim olarak yani biz buradaki kanser araştırma enstitüsüyle beraber ortak çalışır halde bulduk. Hem onlar çok hevesli bizim elmas nanokristalleri kullanmaya. Biz de bu elmas nanokristallerini kullanıp bir soruyu çözmek istiyoruz zaten. Ve dolayısıyla bir anda kendimizi böyle biyolojinin içinde bulduk. Burada tabii pek çok kez dile getirdim. Cambridge Üniversitesi'nde bir profesör vardı. Sam Edwards artık yok. Vefat etti ama onun çok güzel bir sözü vardır. İngilizcesi "Physics is what physicists do." Yani fizik, fizikçilerin yaptığı şeydir diye bir sözü var. Ben bu sözü çok seviyorum çünkü fizik, fiziği diğer konulardan, kimyadan, malzeme biliminden, astrofizikten veya biyolojiden ayrı tutup biz sadece fizik yapıyoruz, orası başka konu demek değil. Tam tersine eğer fiziksel şekilde yaklaşıyorsanız, fiziğin getirdiği kuramları, kavramları kullanarak ve o yöntemi kullanarak yaklaşıyorsanız, yeri geldiğinde biyoloji bile yapıyorsunuz ama fiziksel yaklaşımla yapıyorsunuz ve siz hala fizikçisiniz. Bunu özellikle söylemek istedim. Ve son olarak da diyeceğim, iki tane örnek verdim. Bir tanesi kuantum bilgisayarlar, gerek yekpare böyle tek parça halinde kuantum bilgisayar, gerek dağılmış şekilde kuantum ağlar olarak örnek verdim. Bir tane de çok küçük moleküller seviyede MR makinesi örneği verdim. Kullanılabileceği veya derece ölçme, bir hücrede deneyler yapma, hücreyi gözlemleme örneği verdim. Ama aslında şu an gösterdiğim dergi kapağı, 80'lerden bir dergi kapağı bu. Aslında her şeyi özetliyor. Kuantum fiziğinin ne derecede olduğumuz, kuantum teknolojilerinin diyeyim, ne derecede olduğu ile ilgili belki de her şeyi özetliyor. Bu Bilgisayar dergisi, 1980'de yanlış hatırlamıyorsam yayın yılı. 1980 yılında geleceğin bilgisayarları, Future Computers yazıyor burada. Geleceğin bilgisayarlarının şöyle olacağını varsaymışlar. Yani kolumuza taşıyoruz, masada durmasına gerek yok demiş diye herhalde. Ondan sonra da küçük düğmeler koymuş, parmağımızdan çok daha küçük. Kim basacak buna? O da belli değil. Ama ekran hala o şey, yeşil ekran. Yani renkli ekrana geçiş olmamış. Fakat bir yandan da hala siz bunu görmemişsinizdir. Ben bununla büyüdüm. Bu floppy disk dediğimiz 5.25'lik diskler. 5.25 inç olduğu için şu boy. Yani bayağı büyük bir bir disk. Hani USB gibi düşünün o zamanlar. Ve manyetik bu. Yani bunu koyuyorsunuz, ondan sonra sizin bilgisayarınız onu okuyor falan. Oradan tekrar size bir şeyler söylüyor. Yani bayağı uzun bir süreçti bu. Ben bilgisayar oynarken bunu koyduğunuz zaman gidip bilgisayar oyunu bilgisayarınıza yüklenirken, Commodore 64 vardı benim. Yüklenirken siz gidip öğle yemeğinizi yiyorsunuz mesela. Öyle uzun sürüyordu. Bilgisayar gelişimi. Yani dolayısıyla bunu kimsenin yapmayacağı ortada. Yani şu düğmeleri koymayacaksınız çünkü parmak bu kadar. Fakat konsept olarak bunu göstermek istedim. Her ne kadar bilmesek de diyorlar. 1980'de daha 2018'de nasıl bir bilgisayar ve nasıl bir iletişim teknolojisine sahip olacağımızı bilmesek de herhalde gittiğimiz yol bizi oraya götürecek. Sadece o yolun üzerine devam etmeliyiz diyor. Benim de bu konuda söyleyeceğim, kuantum teknolojilerinin, ben iki tane örnek verdim ama bundan 20 sene, 30 sene sonra hangi teknolojilerde kuantum fiziğini çok aktif olarak kullanabileceğimiz, kuantum dolanıklığının nasıl günlük hayatımıza yansıyabileceğini tahmin etmek, şu an tahmin etmek böyle bir resim çizmek kadar aslında naif, biraz uçuk oluyor. Ama yapmamız gereken sadece kuantum fiziğin ve genel olarak fizik, bilim ve teknolojide ilerlemek. Ve bununla Size teşekkür ediyorum ve bitiriyorum konuyu.
Hocam çok teşekkürler.
Sağ olun.